Ayrım 15, sayfa 267. Hicaz makamı. Her şey kıvamında, her şey istediği gibi olmuş Recep'in. Ellerine sağlık Gülbeyaz'ın. Emrah'la beraber zeytinyağlı, tatlı, tuzlu ne varsa kutularından çıkarıp servis tabaklarına boşaltıyorlar. Yaprak sarmaları incecik. Recep söylemediği halde lahana da sarmış Gülbeyaz. Arnavut ciğeri, otlar, salatalar, humuslar, favalar, yoğurtlu patlıcan ezmeleri. Sıcakları da hazırlamış ama pişirmemiş. Köfte yoğurmuş, şekillendirmiş, tepsiye dizip sarıp sarmalamış. Kırmızı et yemeyenler için tavuk terbiyelemiş. Kızartılması, ızgaraya ya da fırına sürülerek servis edilmesi Emrah'a düşecek. Recep o saatlerde bütün ilgisini konuklarına verecek çünkü. Emrah'ın servise hazır hale getirdiği tabakları, pansiyonun getir götür işlerini yapan Nuri taşıyacak masalara. Eleştirel bir gözle son kez salona bakıyor Recep. Hiçbir kusur bulamıyor. İçten içe kutluyor kendini. Masaların hemen bitiminde fasıl heyetinin oturacağı sandalyeler yarım ay şeklinde yerleştirilmiş. Vecihi Bey ve Sas arkadaşları son provalarını yapıyorlar. Hicaz makamıyla başlayacağız diyor Vecihi Bey. Musiki ile tedavide en çok kullanılan makamların başında gelir Hicaz. Hem hüzün hem neşe vardır içinde. İzleyecekler arasında bu tür bir tedaviye ihtiyacı olan kimler var diye düşünüyor Recep. Başta ben diye gülüyor içinden. O gün son gelen konuklar canlanıyor gözünde. Hepsinin de ruhen ağır yaralı olduklarından adı gibi emin Recep. Bakalım o yaralı ruhlara sağaltıcı bir etkisi olacak mı Hicaz makamının? Saat 20 demişlerdi davetiyelerde. Aşağı yukarı yarım saat var programın başlamasına ama kimse yok görünürdü. Paniğe kapılıyor Recep. Tek tek kapılarını çalmaya başlıyor konuklarının. Birkaç gün önce Ankara'dan gelip pansiyona yerleşen 6 kişilik grupta sorun yok. Salona inmeye hazırlanıyorlar. Sorun, bugün öğleden sonra ve akşam üzeri pansiyonun kadrosuna katılan çiçeği burnunda konuklardı. Önce Raşit'in kapısını çalıyor Recep. Hazırım diyor Raşit çocuksu bir sevinçle. Saatin dolmasını bekliyorum. İlk gelen ben olmayayım diye. Vedat'sa tanımadığı insanların arasında tarzı olmayan bir müziği dinlemeye hevesli görünmüyor. Yalnızlığıyla barışık, böyle iyiyim ben diyor. Hele bir gelin diye üsteliyor Recep. Hoşunuza gitmezse uzak yer değil. Kalkar odanıza dönersiniz. Haşim Bey'in kapısının önünde cesaret toplamak ister gibi birkaç kez yutkunuyor Recep. Ona da benzer şeyler söyleyecek ama ille de gel diye ısrarcı olmak yakışık almaz. İyi akşamlar diyor kapının aralığında beliren Haşim'e. Rahatsız ettimse kusura bakmayın. Fasıl gecemizi hatırlatmak istemiştim de. Teşekkür ederim diyor Haşim. Yüz ifadesi yumuşak ama bakışları pansiyondan içeriye girdiğindeki gibi donuk, dalgın ve yorgun. Hayır, geceye katılmayı düşünmüyor. Zahmet edip kapısına kadar geldiği için bir kez daha teşekkür ediyor Recep'e. Yılmıyor Recep. Uzun süre kalmanız gerekmiyor diyerek boynunu büküyor. Hoşunuza gitmezse yemeğinizi yiyip odanıza dönebilirsiniz. İlk kez görüyormuş gibi bakıyor Recep'e Haşim. Onun ricacı, boynu bükük haline. Buruk bir gülüş yayılıyor yüzüne. Dediğin gibi olsun diyor. Birazdan inerim aşağı. Recep'i en çok uğraştıran Nizam oluyor. Epey dil dökmesi gerekiyor razı edebilmek için. İçkili gecede ne işim var benim diye kesin tavrını koyuyor Nizam. Benim anneannem de babaannem de hacıydı diyor Recep. Ama evlatlarının hatta torunlarının kadeh kaldırdıkları kutlama sofralarının baş köşesinde oturmaktan gocunmazlardı. O sofrada oturdular diye hacılıklarından, inançlarından ne kaybettiler? Hiç. İçenin de içmeyenin de hem sevabı hem günahı kendine değil midir? Kimse ilgilendirmez beni. Kendime bakarım ben. Bakın Nisan Bey, ben de içmiyorum. En uçtaki masada beraberce otururuz sizinle. Meyve suyu, ayran içer, en az diğerleri kadar eğleniriz biz de. Şaşırıyor Nizam. Böyle çalgılı, çengili, ortalıkta çengi olmasa da öyle yorumluyor Nizam. Bir geceyi hazırlayan birinin içki içmemesi garibine gidiyor. Sen neden içmiyorsun? Eski bir hikaye derken sesinin titremesine engel olamıyor Recep. Dokunuyor bana, içmemem gerek diyor. Sonra da durgun halinden sıyrılıp soruyor. Tamam mı? Beni yalnız bırakmayacaksınız, öyle değil mi? En son Yusuf'un kapısını çalıyor. Ağlamış mı ne? Gözleri kıpkırmızı oğlanın. Hayır, gelmek istemiyor. Yadırgayacağı bir ortamda bulunmaktan ve o ortamda kendini yadırgamalarından çekiniyor galiba. Biz bizeyiz diyor Recep. Kimse kimseyle ilgilenmez böyle gecelerde. Baktın kafanı sarmadı, yemeğini ye çık odana. Pansiyonda yemek yiyebileceğin tek yer orası bu akşam. Aç kalacak değilsin ya. Hadi, yüzünü yıka kalk gel. İtiraz istemem. Hayret, tek fire yok davetli listesinde. Pansiyonda kalan herkes orada. Yanı sıra dışarıdan gelenler de var. Vecihi Bey'in yeğeni Emre ile onun arkadaşı Murat, Recep'in özel davetlileri sıfatıyla U şeklindeki masanın sağ başında oturuyorlar. Haşim Bey de onların masasında. Recep diğer uçta oturuyor, Nizam'la beraber. Raşit biraz gerilerde kalmayı tercih etmiş. Fazla göz önünde bulunmayı istememiş belli ki. Vedat'la Yusuf arka tarafta bir köşeye çekilmiş, kendi ıssız alemlerine dalmışlar. Karşılıklı oturuyorlar ama en ufacık bir iletişim yok aralarında. Pansiyona birkaç gün önce gelen eski müşterilerse daha neşeli bir paylaşım içindeler. Birkaç günlük kıdem farkıyla daha önce kahvaltı ve yemeklerde karşılaşıp tanışmış olmalarının rahatlığı var üstlerinde. Vecihi'nin uduyla yaptığı Hicaz taksimiyle program başlıyor. Ancak kulaklarına dolan ahenkli sesler yemek müziği gibi geliyor salondakilere. Özenle hazırlanmış mezeleri tabaklarına alıp yemeye, kadehlerine doldurulan içkileri içmeye koyuluyorlar. Grup halinde oturan Ankaralı konuklardan yalnız ikisi şarabı tercih etmiş. Recep'in elindeki vişne suyu dolu kadehi görenler onun da şarap içtiğini sanıyor. Oysa o, Nizam'a da söylediği gibi tek yudum içki koymuyor ağzına. Ama kadehini şarap niyetine havaya kaldırıp konuklarını selamlamaktan da geri kalmıyor. Yavaş yavaş ısınıyor ortam. Hicaz taksiminin ardından aynı makamda Hicaz şarkılara geçiyor fasıl heyeti. Nideyim sahne çemen seyrini cananım yok. Bir yanımda salınan servi hıramanım yok. Yar yar kurbanın olam yar, dost dost hayranın olam dost. Eski dilde yazılmış şarkının izleyenleri sıkabileceğini düşünmekle hata ettiğini görüyor Recep. Ankara'dan iş takibi için İstanbul'a gelen ve Ademoğlu pansiyonda üçüncü gününü dolduran Adnan'ın başı çektiği grup bir ağızdan şarkıya eşlik ediyor. İkinci şarkının sözleri ise orta yaşı aşmış konukları en zayıf noktalarından yakalıyor. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Ne bülbül dile geldi, ne de açtı bir çiçek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Bir sonraki Hicaz şarkıyı ise Haşim Bey ve Yusuf dışında neredeyse bir ağızdan okuyorlar. Şarkının namelerinde kendilerinden izler yakalamış gibi. Tadı yok sensiz geçen, ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi, ne şarkının ne sazın. Sarıldım kadehlere derman olur diyerek. Kalmadı tesellisi, ne şarkının ne sazın. Herkesin bir hikayesi var. Recep şarkıları can kulağıyla dinlerken, bir yandan da diğer dinleyenlerin şarkıya verdikleri tepkiyi ölçüyor. Her namede yüreklere işleyen şarkı sözlerinin her bir dizesinde değişen yüz ifadeleri ve bu değişimin altında yatan nedenler. Çok iyi biliyor Recep. Fasıl bahanesiyle orada topladığı herkesin ayrı bir hikayesi var. Açık açık anlatanlar ya da ima yoluyla dışa vuranlar oluyor. Ama ağızlarını mühürleyip hikayelerini sır gibi saklayanlar çoğunlukta. İşte bu noktada devreye giriyor Recep. Tek kişilik bir oyun oynuyor. Uzman bir psikiyatr gibi mercek altına aldığı kişinin beden dilini, duruşunu, sesli ya da görsel uyaranlara verdiği tepkileri inceden inceye gözlemliyor ve vardığı sonuçlarla biriktirdiği verileri harmanlayıp karşısındaki insan için bir hikaye yazıyor. Senaryolar üretiyor o hikayeye. O kişinin gerçek yaşamından gerçek bir sayfa olmadığını bilse de yaptığı işten büyük keyif alıyor Recep. Zararsız bir oyun oynadığı. Kimseler fark etmiyor bile. Neden ısrarla yüzüme bakıyor bu adam diye huylananlar oluyor belki. Ama çarçabuk toparlanmasını en masum haliyle karşısındakinin güvenini kazanmasını başarıyor Recep. Bu gece farklılaştırmış oyununu. Seslendirilen şarkı orada bulunanlardan en çok hangisine yakışıyor sorgulamasıyla inceliyor çevresindekileri. Ama Şükrü Tunar'ın Hicaz şarkısıyla kafası karışıyor. Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye. İnleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye. Sakladım gözyaşımı vefasız oyar görmesin diye. İnleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye. Öyle çok sahiplenen var ki bu şarkıyı, en ağır, en oturaklı görünen Haşim Bey bile erkek seslerinden oluşan koronun bir parçası olduktan sonra aynı masadaki Murat'ın da ondan eksik kalır yanı yok. Belli ki dibine kadar batmışlar dert deryasının. Farklı adrese yazsalar da namelerinin içeriği aynı. Bir de Yusuf katılmıyor koroya. Üstüne başına çeki düzen verince yakışıklılığı çıkmış ortaya. Ne var ki bedeni orada da ruhu farklı bir yerlerde takılı kalmış gibi. Tabağındaki yiyeceklere dokunmamış bile. Daha yakından ilgilenmeli bu oğlanla. Sırayı da bozmamalı ama. Yerinden kalkıp masaları gezmeye başlıyor Recep. Herkese tek tek bir arzuları olup olmadığını soruyor. Önceden hazırladığı kağıtları bırakıp istek şarkılarını yazabileceklerini söylüyor. Murat, Emre, Haşim üçlüsünün masasına geldiğinde sandalyeyi çekip oturuyor. Ne iyi ettiniz de geldiniz diyor Emre'ye. Vecihi Bey bir de misafiriniz olduğunu söyleyince sevindim. Siz de hoş geldiniz Murat Bey. Benim gideceğim haftalar öncesinden belliydi diyor Emre. Ama Murat'ınki sürpriz oldu. Canı sıkkındı arkadaşımın. Bursa dar geliyor bana der demez atla gel İstanbul'a dedim. Trilye'deki Çamlı Kahve'yi bilir misiniz? Harika bir yerdir. Ama oradan dönüşte eli kolu iki yanına düşer insanın. Hele ağır bir hüzün yükünü sırtlamışsa. Kopuk kopuk konuşuyor. Ama satır aralarını birleştirince çok şey anlatıyor karşısındakini. Belli ki Çamlı Kahve dedikleri o yerde kırık dökük bir şeyler yaşamış Murat. İzninizle diyerek kalkıyor Recep. Seslendirilmesini istediğiniz bir şarkı var mı? Konuşmasının başından beri sürdürdüğü kayıtsız tavrını bozmuyor Haşim. Olumsuz anlamda başını sallamakla yetiniyor. Recep'in Murat'ın üzerine sabitlediği ısrarcı bakışları da karşılıksız kalıyor. Hayır, istek şarkısı yok onun da. Emre giriyor araya. Dertlidir benim kankam diyor. Münir Nurettin Selçuk'a da hayrandır. Uzanıp masanın üzerindeki beyaz kağıtçıklardan birini alıyor ve bir şarkı adı yazıyor Murat için. Kağıda şöyle bir göz atıp Hicaz makamının nispeten neşeli şarkılarına geçen ve başka makamlara atlamaya hazırlanan fasıl heyetine doğru yürüyor Recep. Münir Nurettin Selçuk'un bestesi olan ilk izleyici isteğini Vecihi Bey'in önündeki sehpanın üzerine bırakıyor. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın. Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı, beni bensiz bıraktın, beni sensiz bıraktın. Murat'ı kör kuyularda merdivensiz bırakan her kimse fena yakmış adamı diye düşünüyor Recep. Dikkatini çeken şarkının sözlerinin en az Murat kadar Haşim'i de etkilediği. İkisi aynı masada ama bambaşka dünyalara dalmış, düştükleri farklı kuyulardan asla çıkamayacaklarını bilir gibi kaderlerine razı şarkıya eşlik ediyorlar. Birbirini kovalıyor şarkılar. Ud, keman, klarnet ya da kanunla yapılan ara taksimleriyle makamdan makama geçiyor fasıl heyeti. Recep istek şarkılarının yazılı olduğu kağıtları masadan toparlayıp Vecihi Bey'in önüne bırakıyor. O da belli bir sıraya göre hepsini değerlendirmeye çalışıyor. Ama Vecihi'nin kendi isteklerini ön planda tuttuğunun farkında Recep. Salondaki en neşeli masadan gelen istekleri sehpanın bir köşesine itip, gözleri yarı kapalı peş peşe iki Hicaz şarkı seslendiriyor Vecihi. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu taştı da, şimdi uslandı gönül. Cevri sefaya kattı, hayli aldandı gönül. Evvel coştu taştı da, şimdi uslandı gönül. Öylesine duygulu söylüyor ki şarkıyı, salondakilerin üzerinde dolaştırdığı bakışlarını toplayıp Vecihi Bey'in üzerine çeviriyor Recep. Ne oluyor üstada böyle? Kendisi için çalıp söylüyor sanki. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Bezminde kadeh kaldırdığımız sevgililer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Vecihi'nin yüzünde, ağzından çıkan her sözde, her namede daha da belirginleşen, acı çekiyormuş gibi garip bir ifade var. Şaşkınlık içinde Recep. Daha önce onu hiç böyle görmemiş. Bir sonraki şarkıda kesin tanıyı koyuyor Recep. Şu anda Vecihi Bey, izleyenlerden gelen istekleri bırakmış, kendi hikayesindeki şarkıları söylüyor. Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir. Gözlerin hayat verir, aşkın ise eceldir. İnan sevgili sana benden başkası eldir. Gözlerin hayat verir, aşkın ise eceldir. Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedel olması mümkün müdür diye düşünüyor Recep. Hele ikişer, üçer günlük bedensel birlikteliklerin aşk diye tanımlandığı günümüzde. Uzun sevdalara sabrı yok insanların. Bir tatlı tebessümle yetinmekse her baba yiğidin harcı değil. Eskilerde kalmış o platonik aşklar. Ama söz konusu Vecihi Bey olunca işler değişiyor tabii. Duygularıyla yaşayan bir gönül adamı o. Yaşını başını da almış. Bu saatten sonra gecelik maceralar yaşayacak hali yok ya. Belli ki tebessümlerle, anlamlı bakışlarla, imalı birkaç sözle avutuyor yüreğini. Ve yaptığı bestelerde, seslendirdiği şarkılarda o platonik aşkları doyasıya yaşıyor. İcra edilen yeni şarkıda oldukça manidar. Geçmişinde hazin bir ayrılık öyküsü bulunan hiçbir Ademoğlu'nun dinleyip de etkilenmemesi mümkün değil. Ayrılık yarı ölmekmiş. O bir alevden gömlekmiş. O alevin bağrında dili, ben böyle sensiz olurum deli. Neredesin ey sevgili? Aşağı yukarı salondaki herkes ayrılığın yarı ölmek olduğunda hemfikir. Bir ağızdan haykırırcasına eşlik ediyorlar şarkıya. Ama içlerinde biri var ki, yüzündeki isyan ve kahır karışımı ifadeyle ayrılığın ölümün yarısı değil de ta kendisi olduğunu anlatıyor sanki. Vedat. Üstelik buraya gelmemek için onca direnmişken, ısrarla fasıl benim tarzım değil diyerek Recep'in kafasının tasını attırmışken. Kalkıp yanına gidiyor Recep. Yusuf'la şu gariban oğlanla karşılıklı oturuyorlar. Ama paylaşımın zerresi yok aralarında. İkisi de tek başınaymış gibi yaşıyor geceyi. Tek ortak yanları gözlerindeki kırmızılık. Akamayan yaşlardaki tuzun yakıcılığıyla örselenmiş gözler ve suskun dudaklar. Parkasını çıkarınca zayıflığı iyiden iyi ortaya çıkmış Vedat'ın. Hele suratı. Yüz kemiklerinin üzerine deri kaplanmış gibi. Zayıflığından, solukluğundan, çelimsizliğinden kaç yaşında olduğunu tahmin edemiyor Recep. Yusuf gibi o da tabağındakilere dokunmamış bile. Peş peşe kadehindeki susuz rakıyı yudumluyor. Tüm hıncını ondan almak ister gibi. Yemeklerimizi beğenmediniz galiba diyor Recep. Suçüstü yakalanmış gibi peynir tabağındaki yarısı bıçakla kesilmiş peynirle çerez tabağını Güllükteki kuru yemiş kabuklarını göstererek ''Yoo'' diyor Vedat. ''Bunlar yetiyor bana.'' Recep konukları arasında en uzlaşılmaz gördüğü Vedat'la iletişim kurmaktan memnun. ''Başka bir isteğiniz var mı?'' diye soruyor. ''Seslendirilmesini istediğiniz bir şarkı falan?'' Olumlu yanıt alacağını hiç sanmıyor. Fasıl müziğinden haz etmediğini açık açık söyleyen bir adama nasıl olduysa bir şarkıdan etkilendi diye bir isteği var mı diye sorması bile hata aslında. Ama Recep'i şaşırtıyor Vedat. İstek şarkısını yazdığı kağıdı uzatırken ''Hiç dönmeyecek sevgililer için'' diyor. Kocaman bir yumruk gelip oturuyor Recep'in boğazına. Dönüşü olmayan yerdeki ''Hiç dönmeyecek sevgililer'' özlemlerin, umutsuzlukların en koyusuyla anılanlar. İstek kağıdını Vecihi Bey'e teslim edip yerine otururken, orada bulunan kaç kişinin hiç dönmeyecek sevgilisi olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Bir liste yapsa, kimlerin adını yazması gerekir? Kendini de yazmalı mı? Yok canım. Öyle bir sevgilisi hiç olmadı ki Recep'in. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Sevda bahçelerinin çiçekleri hep soldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Ve dönülmez akşamın ufkundayız. Uhrevi alemin kapılarını aralarken dünyevi kaygıların ne derece boş olduğunu hissettiren bu şarkıyı pek sever Recep. Vecihi Bey'le tanışıp Türk sanat musikisinin derinliklerine aşina olmadan önce de severek dinlerdi. Ama bu şarkının Münir Nurettin Selçuk'un konçertosu olarak anıldığını öğrenince gözündeki değeri daha da arttı. Hele sözleri. Yahya Kemal Beyatlı'nın Rintlerin Akşamı şiirinin doyumsuz bir valsi gibi. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile, avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince, ya aşk içinde harap ol, ya şevk içinde gönül. Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. Ölüm. Ve ölümü belki de en lirik anlatan dizelerin bir ağızdan haykırarak söylenişi. Benzer bir ifade var yüzlerde. Razı oluş, eşitleniş ve hüzün. Şarkının akışına kendini iyiden iyiye kaptırmışken karşısında oturan masa arkadaşı Nizam'a takılıyor Recep'in gözü. Gecenin başında yüzündeki yara bere ve morlukları saklamak ister gibi sandalyesini fasıl heyetine doğru çevirip salondakilere arkasını dönen, birileriyle göz göze gelmemeye özen gösteren Nizam, yüksek sesle şarkıya eşlik etmekle kalmıyor, elinde def varmış gibi usul tutuyor kendince. Ve bu haliyle çözülmesi gereken çok bilinmeyen bir denklem olduğunu düşündürüyor Recep'i. Türk sanat müziğini seviyorsunuz galiba. Severim derken geniş bir gülümsemeyle aydınlanıyor Nizam'ın yüzü. Daha çok tasavvuf müziğiyle ilgilenirim. Ama Türk sanat müziğine de olan düşkünlüğüm de yabana atılamaz. Tabii ya, kalacağı pansiyonda bile seccade aranan, abdestinde namazında bir adam. Tasavvuf müziğiyle ilgilenmesinden, dönülmez akşamların bitmeyen sükunlu gecelere dönüşeceğini anlatan şarkılara coşkuyla eşlik etmesinden daha doğal ne olabilir? Ancak fasıl heyeti, Münir Nurettin Selçuk'un bir başka eserine, Kalamış'a geçtiğinde, yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan, bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'tan dizeleriyle yeniden dünyevi neşelerine dönen diğer dinleyiciler gibi Nizam'ın da aynı keyifle şarkıya eşlik etmesini, Hatta kitabına uygun tarzda tempo tutup usul vurarak diğerlerinden bir adım öne geçmesini hayretle izliyor Recep. Boşalan bardaklara meyve suyu doldururken, "Daha önce Türk müziğiyle ilgilendiniz mi?" diye soruyor. Uzun uzun gülüyor Nizam. "Babam 1950'lerin Tepebaşı gazinosundan çıkmazmış," diyor. "Ben de Taksim'deki gazinoların müdavimiydim bir zamanlar." Şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemiyor Recep. Nizam Bey'in bir zamanlar alimci olduğuna inanamıyor bir türlü. O da hemen toparlanıyor zaten. "Tasavvuf müziğine geçmeden uzun yıllar Türk müziğiyle ilgilendim," mahcup bir tavırla ekliyor. "Mütevazı düzeyde ufak tefek beste çalışmalarım da oldu." "Keşke dinleyebilseydik," diyor Recep. "Ama en azından sevdiğiniz bir şarkıyı hep beraber seslendirebiliriz, öyle değil mi?" Nizam'ın kağıda yazdığı şarkı bir kez daha şaşırtıyor Recep'i. Cismani duyguları çağrıştırmayan, ruhani içerikli bir eser beklerken, istek kağıdını Vecihi Bey'e teslim edip yerine oturuyor. Şarkı çalındığında Nizam'ın yüzünde oluşacak değişiklikleri okumanın sabırsızlığı içinde. "Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem. Bir sisli hazan kesilir ruhum eğer görmesem. Neşemde sen, hüznümde sen, bilmem ki nasıl söylesem." İzleyenler tarafından oluşturulan erkekler korosunda gönlü yaralı ve ıssız erkeklerin çoğunlukta olduğu tartışılmaz. Gözlerinden anlıyor Recep, kendilerinden geçercesine şarkıyla bütünleşmelerinden. Vecihi Bey de izleyicinin nabzını iyi tutuyor doğrusu. Herkese hitap edebilecek şarkıları yer vererek ilgiyi, coşkuyu ayakta tutmayı başarıyor. İcra edecekleri yeni şarkıyı da orada bulunan bütün gönlü yaralı erkeklere ithaf ediyor. "Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Zira gözde yaş kalmadı, sabr ile uslandı artık. Ağlasam da faydası yok, sevsem de zamanı geçti. Zira gözde yaş kalmadı, sabr ile uslandı artık." Recep bir yandan şarkıya eşlik ederken, bir yandan da yüzlerde oluşan ifade değişikliklerini gözlemliyor. Zira gözde yaş kalmadı derken, sesini en yükseklere taşıyan Raşit'e takılıp kalıyor. Onunla pek az ilgilendi bu gece. Oysa pansiyona girer girmez, "Seninle dertleşmeye geldim," dememiş miydi Recep'e? Kalkıp yanına gidiyor. Pansiyonun şu andaki konukları arasında en yaşlısı Raşit amca. Ama belki de gönlü en diri olanı. Geçen yıl geldiğinde ünlü bir gazeteciye olan tutkulu hayranlığını anlatmıştı Recep'e. Hayranlığı aşan, adı konmamış duygularını. Bu yıl biraz çökük duruyor. Yaşı gereği olağandır diye düşünüyor Recep. Ama Raşit uzun uzun dertleşemeseler de umutsuzluğun pençesinde nasıl hırpalandığını pek güzel özetliyor. "Bittim ben. Hiçbir umudu kalmayan insan eriyip yok olmaya mahkumdur. Tıpkı benim gibi. Bir daha buralara gelebileceğimi hiç sanmıyorum Recep Bey. Hakkınızı helal edin." "Olur mu öyle şey? Daha nice fasıl gecelerinde beraber olacağız." Yanıt vereceğine gözleri kapalı, yeni başlayan şarkının sözlerini mırıldanıyor Raşit. "Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri. Sana sevgiler sonsuz, henüz geçmedi zaman. Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri." Şarkının bitiminde "henüz geçmedi zaman" diyor. Ama bizde zaman çoktan geçti derken öylesine acılı bakıyor ki Raşit'in gözleri, dayanamıyor Recep. "Kim seni böylesine hırpalayan Raşit amca?" diye şaka yollu soruyor. "Sorma," diyor Raşit. "Tek taş pırlantadır o. Kimselere benzemez." Kağıt peçetenin üzerine bir şarkı adı yazıyor. "Lütfedip de çalarlarsa ona gitsin bu şarkı." "Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen, işvene kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle perişan olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım. Gece boyunca herkesin yanına gitmiştir Recep. Bir istekleri olup olmadığını sormuş, kimileriyle dertleşmiş, kimileriyle ağız ağza verip şarkılara eşlik etmişti. Bir kişi kalmıştı yanına sokulamadığı, Haşim Bey. Cesaret edememişti nedense. İçgüdüsel bir ön seziyle diğerleri gibi teklifsizce iletişim kuramayacağını hissettiğinden belki. Belki de yüzündeki koyu keder ifadesinin gerisinde yatan nedenleri asla yabancı biriyle paylaşamayacağını varsayarak bütün kapılarını dış dünyaya kapatmış, yalnızlığını gene kendi yalnızlığıyla paylaşan bu asil ve vakur duruşlu adama sıradan bir şeyler söyleyerek onu rahatsız etmekten çekindiği için. Fasıl heyeti hüzam taksimiyle yeniden ağır şarkılara geçerken bakışlarını Haşim Bey'in üzerine çeviriyor Recep. Birkaç kez onun bu tür şarkılara eşlik ettiğini görmüştü. Alçak sesli, mırıldanır gibi, çoğu zaman koroya katılmadan tek başına. Yesari Asım Arsoy'un hüzam şarkısı kulaklara dolarken Haşim'in gözlerini kapatıp yalnızca dudak kıpırtılarıyla şarkıyı mırıldandığını görünce daha fazla dayanamıyor Recep. Gizemli misafiriyle ilgilenmenin tam zamanı. Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım. Seni sevmeseydim ah bu türlü yanmazdım. Sensiz aşkı aramaz mehtabı anmazdım. Seni sevmeseydim ah bu türlü yanmazdım. Herhangi bir arzunuz var mı efendim? Gülümseyerek sorulan soruya gülümseyerek yanıt veriyor Haşim'de. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. İşte bu kadar. Daha fazlasını soramaz Recep. Üstüne üstüne gidip mahremiyetini el uzatmaya cüret edemez. Adet yerini bulsun diye herkese sorduğu soruyu Haşim'e de yöneltiyor. İcra edilmesini istediğiniz bir eser var mı? Hayır diyeceğinden o kadar emin ki iyi geceler deyip veda etmeye hazırlanıyor. Yesari Asım Arsoy'dan bir başka eser olabilir diyerek şaşırtıyor Haşim. Gecenin başında Recep'in masalara bıraktığı kağıtlardan bir tane alıp şarkının adını yazıyor. Bu beste Yesari Asım Arsoy'un güftesi kendine ait olmayan ender eserlerinden biridir diyor. Sözler Fitna Tanım'a ait. Kimileri şiirin Fitna Tanım tarafından Yesari Asım Arsoy için yazıldığını söyler, kimileri de Fitna Tanım'a umutsuz bir aşk besleyen Yesari'nin bu şiiri aşkının ifadesi olarak bestelediğini. Hangisinin aşkı umutsuz, hangisininki karşılık görmüş bilemeyiz. Ama daha çok erkek ağzına yakıştırırım bu şarkıyı ben ve pek severim. Ne kadarı Haşim'in hikayesini yansıtıyor, kestirmesi güç. Ama yemin gibi bir şarkı olduğu kesin. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Yusuf'un şarkısı. Bütün dokunaklı şarkılar onun için söyleniyor sanki. Her bir name usul usul kaynayan sızılı yüreğinin sesiyle özdeşleşirken katıla katıla, haykıra haykıra ağlamamak için zor tutuyor kendini. Söyleyemem derdimi kimseye, derman olmasın diye. Derdinin dermansız olduğu zaten ortada. Birilerine söylese ne olur, söylemesene. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın diye umarsız bakışlarla şarkıya mırıldanan şu genç adam, kör kuyuların en dibinde yerlere yeksan olmuş, Yusuf'tan daha mı dertli? En çok sevdiğinden ayrılmış. Ölümün yanında ayrılığın lafı mı olur? Ayrılık yarı ölmekmiş diye yırtınırcasına haykıranlara da öfkeyle bakıyor. Ayrılık, ölümün sağ kalanlara sunuluş biçimi. Pembeyle beraber öldü Yusuf da. Ruhunu sarıp sarmalayıp onunla beraber toprağın altına gömerken, yaşama arzusundan, bütün dünyevi duygu ve heveslerinden soyutlanmış bir bedeni kaldı dünya üzerinde yalnızca. Oradakiler içinde gecenin başından beri ağızlarını açıp tek laf etmeselerdi, bir tek karşısında oturan Vedat'ı yakın hissediyor kendine. Hiç dönmeyecek sevgililer için diyerek istediği şarkı, onun da içine dokunduğu için belki. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken, kavuşmak hayal oldu. O da mı hiç ayrılamam derken, kavuşmanın hayale dönüştüğü, geri dönmeyecek bir sevgili için ağlıyor Yusuf gibi. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Herkes unutsun beni diyor Yusuf isyanla. Ama benim onu unutmam imkansız. Bu can bu bedende var oldukça benimle beraber yaşayacak o da. Benzemez kimse sana diye başlayan şarkının da en çok pembeye yakışacağını düşünüyor. Dünya üzerinde ona benzeyecek, onun yerini tutabilecek biri daha var mı? Ve ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkınla ömrüm solacaktır. Haşim'in uzaktan uzağa mırıldandığı şarkının sözlerine aynen katılıyor Yusuf. O da ömrünün son saniyesine kadar sevecek ablasını. Unutmayacak asla. Bir an bile gözünün önünden gitmeyecek o güzel yüzü. Sesi hiç eksilmeyecek kulaklarında. O da pembe için bir şarkı istese mi acaba? Ses sese verip beraberce söyleseler. Ama Recep herkese istek şarkısı olup olmadığını sorarken atlayıverdi nedense Yusuf'u. Neden olacak? Kendisine yakıştırılan sıfatı sonuna kadar hak eden bir yedekçi o. Alınacak, gücenecek bir şey yok ortada. O değil miydi pansiyona ilk geldiğinde kendisinden nüfus cüzdanı bile istemeyen Recep'e soyadının yedekçi olduğunu söyleyen? Evet, aynen öyle demişti. Yaşadıklarıyla beraber soyadını da unutmak istiyordu çünkü. Madem yedekçi olmaktan kurtulamamıştı, varsın adı da Yusuf Yedekçi olarak anılsındı. Ama yedekçilerin de şarkı isteme hakkı var. Ve o hakkı kullanmaya hazırlanıyor Yusuf. Vecihiye kalsa daha ağır aksak gidecek ama gelin isteklere uymak zorunda hissediyor kendini. Ses sese, yürek yüreğe söylenecek, bu tür gecelerin olmazsa olmazı fantezi eserleri yok sayamaz ya. Keyifler kıvamını bulmuşken damardan namelere geçmenin zamanıdır. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır, sevenle uyun olmaz. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum, bak yine geri geldim. Şarkının bitiminde Ankaralı gruptan sesli bir istek geliyor. At kadehi elinden diye bağırıyor gençten biri. Endişeyle bakıyor Vecihi Bey'e Recep. İsteğini usulüyle kağıda yazıp vereceğini, oturduğu yerden emir buyurur gibi haykırmasını değerli üstadın hoş karşılamayacağını düşünüyor. Hayret, yüzünde hoşgörülü bir ifadeyle kısa bir ara taksiminin ardından hüzan makamına ve icra edilmesi istenen esere geçiyor Vecihi. Bu gece son gecemiz, acı günler yakında. Bir ömür böyle geçti, olamadık farkında. At kadehi elinden bin parçaya bölünsün, dökülsün meyler yere, hatıralar gömülsün. Hareketli ve neşeli birkaç eserin ardından kısa süreliğine dinlenmeye çekiliyor fasıl heyeti. Onlar için salonun gerisinde bir masa hazırlatmış Recep, üstünü donatmış. Hayır, yemek istemiyorlar. Küçük atıştırmalıklar, çerez soyulup dilimlenmiş meyve ve içecek. Dört dönüyor etraflarında Recep. Özellikle de Vecihi Bey'in bir dediğini ikiletmiyor. Koyulaşan sohbete öylesine dalmış ki, konuklardan birinin usulca yanına yaklaştığını fark etmiyor. Omzuna hafifçe dokunan elin sahibi Yusuf. Hay Allah, nasıl da unutuverdi oğlanı. Mahcup bir tavırla, ben de bir şarkı isteyebilir miyim diye soruyor Yusuf. Sonra da alacağı yanıtı beklemeden elindeki kağıdı masanın üzerine bırakıyor. Tamam diyor Recep, gerekeni yaparız. Rahatına bak sen. Yusuf'un arkasından istek şarkısını yüksek sesle okuyor. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Yok artık diyerek elini masaya vuruyor Vecihi. Her şey bitti de arabeske mi geldi sıra? Vecihi Bey'in arabeskle arası olmadığını fasıl heyetindeki arkadaşları da Recep de çok iyi biliyor. Ama Recep daha biraz önce Vecihi Bey'in etrafında dört dönen, ağzından çıkan her sözü emir bilen kendisi değilmiş gibi tavır koyuyor üstadına. Yapma abi diyor. Çocuğun halini görmüyor musun? Bu şarkıyı istemek için kim bilir neler yaşamış. Hem diğerleri gibi oturduğu yerden bağıracağına efendice getirip veriyor isteğini. Sorun çocukta değil diyor Vecihi. Arabesk müzik çalmadım bugüne kadar, söylemedim de. Prensiplerimi çiğneyemem. İplerin koptuğu an. Öyle mi diyor Recep? Gözleri ateş ateş, yanakları al al. Tabii ya, siz nitelikli ve yüksek müzik erbabısınız. Arabesk ise tam tersine niteliksiz, yoz bir tür. Ama sorarım size, hangi türde olursa olsun, müzik duyguların notalarla, namelerle bütünleşmesi değil midir? İnsanların duygularının seviye ve kalitesini ölçmek de kimsenin haddi değil. Acı çekmenin yükseği alçığı, niteliklisi niteliksizi olur mu hiç? Sevdiklerinin ardından ağıt yakanların acıları birbirinden çok mu farklı? Gece konduda oturanla villalarda yaşayan farklı mı yanar yitirdiğinde? İşte bu çocuk anasına, bacısına, sevgilisine, her kimseye artık. Belli ki içi yanıyor. Onun çektiği acıyı aşağılayıp arabesk olarak nitelemek insafla bağdaşabilir mi? Susuyor Recep. Haklılığından öylesine emin ki geri adım atacağına ve Cihi Bey'le arasındaki bütün köprüleri yıkmaya hazır. Recep'e hiçbir yanıt vermiyor Vecihi. Bakışlarını ondan kaçırarak hadi bakalım diyor saz arkadaşlarına. Teneffüs bitti. Kaldığımız yerden devam edelim işimizi. Yerlerini alıp yeni bölümün ilk şarkısını icra etmeye başlıyorlar. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyuna. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Bir yar için seni terk edip gittim. Vicdanıma bir sor, ne acı çektim. Kendimi ben sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. Ne sevgililer geldi geçti kalbimden. Kimse anlamıyor garip halimden. Senin hasretini duydum derinden. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor anne. El eleydi Yusuf'la pembe, yürek yüreğe, gönül gönüle. Beraberce söylüyorlardı pembenin şarkısını. Uzaktan uzağa keder de katılıyordu onlara. Ben de seni en az annem kadar seviyorum diye mırıldandı Yusuf. Son nefesime kadar da seveceğim. Canım ablam benim. Masadan kalkıp kendinden emin adımlarla kapıya doğru yürürken, biraz buruk da olsa yedekçilikten kurtulmanın gururu ve huzuru vardı yüzünde. Pembe'nin en sıcak gülüşüyle onu izlediğinden emindi. Yazarın notu. Issız Erkekler Korosu'nu okuyan okurlarım Pembe ve Yusuf'u anımsayacaklar. Ademoğlu Pansiyon'un ıssız erkekleri arasında en ilgi çekeniydi Yusuf. Bu romanım, yoğun olarak sorulan ne olacak bu gariban oğlanın hali sorularına ne derece yanıt olabilecek beraberce karar vereceğiz. Umarım Keder, Pembe ve Yusuf'un sızılı hikayesini sevmişsinizdir. Şarkılar. Ni deyim sahnı çemen seyrini cananım yok. Makam Hicaz. Beste Hacı Sadullah Ağa, Güfte Enveri. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Makam Hicaz. Beste Avni Anıl. Güfte Turgut Yerkent. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Makam Hicaz. Beste Muzaffer İlkar. Güfte Güzide Taranoğlu. Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye. Makam Hicaz. Beste ve güfte Şükrü Tunar. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Makam Kürdü ile Hicazkar. Beste Münir Nurettin Selçuk. Güfte Ümit Yaşar Oğuzcan. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Makam Hicaz. Beste Fehmi Tokay. Güfte Melahat Akan. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Makam Hicaz. Beste Alaaddin Yavaşça. Güfte Faruk Nafiz Camlıbel. Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir. Makam Uşak. Beste ve güfte Zeki Müren. Ayrılık yarı ölmekmiş. Makam Nişaburek. Beste Selahattin Pınar. Güfte Vecdi Bingöl. Şimdi uzaklardasın. Makam Suzinak. Beste ve güfte Zeki Müren. Dönülmez akşamın ufkundayız. Makam Segah. Beste Münir Nurettin Selçuk. Güfte Yahya Kemal Beyatlı. Yok başka yerinin lütfu ne yazdan ne de kıştan. Parantez içinde kalamış. Makam Nihavend. Beste Münir Nurettin Selçuk. Güfte Behçet Kemal Çağlar. Unutturamaz seni hiçbir şey. Unutulsam da ben. Makam Nihavend. Beste ve güfte Ekrem Güyer. Sevmekten kim usanır? Makam Rast. Beste Teoman Alpay. Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu. Bu gece son gecemiz. Parantez içinde at kadehi elinden. Makam Hüzzam. Beste Teoman Alpay. Güfte Hasan Özcan Balım. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Beste Mehmet Dağdelen. Güfte Halit Çelikoğlu. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Makam Rast. Beste Selahattin İnal. Güfte Ali Sarcan. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Makam Hüzzam. Beste İrfan Özbakır. Güfte Ayhan İlter. Benzemez kimse sana. Makam Bayati. Beste Fehmi Tokat. Güfte Rüştü Şarda. Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım. Makam Hüzzam. Beste ve güfte Yesari Asım Arsoy. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Makam Hüzzam. Beste Yesari Asım Arsoy. Güfte Fitnat Sağlık. Parantez içinde Fitnat Hanım. Kitabın sonu. 13 Ocak 2015.